Ayrım 7. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 61. Simya taşının yok oluşu. Aniden çalan telefon sesinin ortalığı çınlattığı telaş sırasında Siegfried büyük annesi Katerina'nın evinde tavuklu enginar yiyordu. Kadınların kesik kesik bağırışları, hıçkırıkları, haykırışları, çarpan kapılar, çalan telefonlar ve daha birçok trajik tondaki ses esnasında o kadife yumuşaklığında ayıklanmış enginarların tadına varırken Kahya Seyit yanına gelerek haber verdi. Büyük dayın Sisi ölmüş. Ona çocukluğundan beri Sisi denirdi. İmparatoriçe gibi. Ailenin koruyucu melekleri olan hizmetçiler de onu böyle çağırırlardı. Siegfried çatalı bıraktı. Alessandro mu? Seyit evet anlamında başını salladı. Alessandro, Teta'nın kardeşi. Seyit'in yakışıklı, zarif yüzünde hüzün belirmişti. Evet, Alessandro. Ailenin herkesten sakladığı bu soğukkanlı deliye birkaç gün önce Han Halil'de rastlamıştı. Karşılaştıklarını kimseye söylememesini isteyen bu simya taşı delisi. Siegfried, esrarengiz küçük bir dükkanda rastladığı Alessandro'nun başka bir dünyadan kendisine o gün elveda demek için geldiğini sandı. Ayağa kalkarak Seyit'le beraber bazen salon, bazen de dikiş, çamaşır sermek gibi aynı anda birçok amaç için kullanılan odaya girdi. Doğuya özgü sedirlerin üzerinde oturan Katerina hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Üzerinden sonsuza dek çıkarmayacağı çiçekli elbisesiyle Alice, onun kızları Adel ve Angel, salak denilen Albert, tanımadığı iki kadın, köle kızlar, üç hizmetçi, Siegfried'in Marie, Irma ve Sophie isimli üç kuzini Katerina'nın etrafını sarmışlardı. Siegfried büyük annesine doğru yürüdü. Büyük annesi gözyaşları arasında ona sarıldı. Katerina sanki "Sen yaşıyorsun ya, sen yaşıyorsun ya" demek istiyordu ve Siegfried de büyük bir üzüntüyle ağlamaya başladı. "Böyle ağlama Katerina, daha kötü oluyorsun. Lütfen." Daha sonra Siegfried tanımadığı kadınlardan birinin bilmediği ama İsveççe olduğunu tahmin ettiği bir dilde konuştuğunu duydu. Zaten Katerina, İsveçli bir anne ile İtalyan bir babanın kızıydı. Kadının teselli amaçlı bir şeyler söylediğini tahmin ediyordu. Ama Katerina Arapça cevap verince, İsveçli kadın bu defa taziyelerini Arapça tekrarladı. Bu karışım ona hep çok doğal gelmişti. Ama bu kez Siegfried büyük bir dikkatle konuşmaları kaydediyordu. Annesi ona rivayetler yerine gerçek bilgiler vererek ailenin hikayesini bir nebze de olsa anlatmıştı. Annesinin babası Anton Arhenholz, Prusyalı genç bir adamken Kaiser'in peşinden doğuya gelmişti. Siegfried Kaiser'in kim olduğunu bilmiyordu. "İkinci Wilhelm" diye açıklamıştı annesi. Anton, doğunun büyüsüne öylesine kapılmış olacaktı ki Şam'dan sonra da Kahire'ye gelmiş ve oraya yerleşmişti. Anlatıldığına göre bir zamanlar insanlar ceplerinde 5 paraları olmadan yabancı bir ülkeye gidip yerleşebiliyorlardı. Anton bir süre sonra bir aile kurmak istemişti. Bunun için de Aziz Carlo Borromeo rahibelerine başvurmuştu. Onlar da ona manastırlarındaki iyi bir aileye mensup küçük bir çeyizi olan Kahire'de ve Kudüs'te bir ticarethanesi olup doğuya sık sık seyahatler yapan Alberto Portillac isimli Venedikli bir tüccarın yetim kızı Katerina'yı tavsiye etmişlerdi. Anton ve Katerina evlenmişlerdi. İkisinin 7 çocuğu olmuştu. Çocuklardan en küçüğü Louis erken yaşta ölmüştü. Annesi Siegfried'e "Hepimiz Kaiser'in çocuklarının isimlerini taşıyorduk" demişti. Neden diye sorduğunda ise annesi gizemli bir gülümsemeyle konuyu değiştirmek istemişti. "Babam Sigmaringen'de doğmuş" demişti. Siegfried için Sigmaringen hiçbir şey çağrıştırmıyordu. Annesi ona buranın kraliyet ailesinin beşiği olduğunu açıklamıştı. Sonuçta zaten tüm bu karmaşık şeylerin Siegfried'e hiçbir yararı yoktu. Onun kafasındaki aile hikayesi çok fazla derine inmeksizin sadece Michael Arhenholz'un yatak odasının duvarında asılı duran süslü çerçeve içindeki büyük fotoğraftan Anton'un olağanüstü bir şekilde Kaiser'e benzerliğiyle sınırlıydı. Daha sonra yarım bıraktığı yemeğini tamamlamak üzere döndü. Henüz iki lokma yemişti ki küçük salonda annesinin ve dayısı Michael'ın seslerini duydu. Annesi sakin olmaya çalışıyordu. Daha sonra Michael ve Virginia yemek odasına gelerek karşısına oturdular. Siegfried, Michael Arkenholz'a karşı çok özel bir sevgi duyuyordu. Bukleli sarı saçları ve mavi gözleriyle çok yakışıklı olan Michael'ın 1944 yılının güzel bir gününde Siegfried'in annesiyle babasının kollarında hıçkıra hıçkıra ağladığını, büyük bir acıyla kıvrandığını unutamıyordu. Siegfried bu koca adamın çocuk gibi ağladığını görmekten dolayı adeta yıkılmıştı. Bu acının sebebini daha sonra öğrenmişti. Michael, güzel bir kız olan metresi Tutu'yla evlenmek istiyordu. Ama ailevi baskılar sonucunda bu ilişkiyi bitirmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Tutu, kendisi de intihar eden ve bir İngiliz subayı olan aşığı tarafından öldürülmüştü. Siegfried, niçin Michael'ın Tutu'yla evlenmesi engellenmişti diye sorduğunda, annesi bu olaydan daha fazla söz etmek istemediğini belirtircesine, çünkü o bir Yahudiydi diye cevap vermişti ihtiyatla. Siegfried böylece Yahudi karşıtlığını öğrenmişti. Tutu'nun ölümünden sonra kendini zaman zaman odasına hapsederek gramofonuna L'Amico Fritz'in uvertürünü koyan Michael ise bu çok ses getiren olayı bir daha ağzına almamaya söz vermişti. Neyse ki ona verdiğim bütün parayı harcamamış. Çünkü bu para cenaze işlerinde kullanılacak dedi Michael. Ufak bir tören yapın diye tavsiyede bulundu Virginia. Alice de yanlarına gelmişti. Bu konuşmaları sanki bir başka dünyadan dinleyen Siegfried yemeğini yiyemiyordu. Michael, Siegfried'e yemeğini ye, çok zayıfsın, yemek yemelisin diye takıldı. O ne yapıyordu diye sordu Virginia Michael'a dönerek. Hep aynı aptallığı diye bağırdı Michael. Sigorta şirketinden ayrıldıktan sonra simya taşı arayışıyla meşguldü. Virginia neden bahsettiğini anlamamıştı. Ama bu adamların deliliklerinden biri olduğunu anladığını belirtircesine umursamaz bir şekilde omuzlarını kaldırdı. Alice ise gözlerini ovuşturuyor, bu da gözündeki sürmenin dağılmasına neden oluyordu. Siegfried bu meşhur taşı birkaç gün önce görmüş olduğu halde bu simya taşı da nedir diye sordu. Alice git gözlerini yıka, sürme yanaklarına akmış dedi teyzesine Virginia. Alice söyleneni yerine getirmek için gidip yüzünü yıkadı. Simya taşı diye bir şey yoktur. Bu bir simyacı uydurmasıdır. O taş sözüm ona kurşunu altına çevirirmiş. Ama bildiğim kadarıyla özellikle altını kurşuna çevirir diye cevap verdi Michael. Bu fikri nereden buldu diye sordu Virginia. Babasının Venedik'ten getirdiği ve nasıl altın yapılacağının anlatıldığı eski el yazmalarına güveniyordu. Siegfried aniden hüzün, hayal kırıklığı ve delilik içeren bu atmosferi terk etmek için neredeyse fiziksel bir arzu duydu. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu otoriter bir tonda annesi. Bir randevuyu bahane ederek annesini öptü ve çıktı. Sokakta rahatlayarak derin bir nefes aldı. ''Çok uzaklara gitmek, özgür olmak.'' diye mırıldandı. Ama nereye gideceğini bilmiyordu. Sadece bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini biliyordu. Zaten parası da yoktu. Ayrıca insanın gerçek kimliğini bulacağından emin olduğu başka bir ortam nerede bulunabilirdi ki? Bir kehanet. Öğleden sonra saat 3'e doğru Cezire Spor Kulübü'ndeki hareketlilik yerini alışa gelmiş tenhalığa bırakıyordu. Üyelerinin çoğu burada öğle yemeklerini yedikten sonra işlerine dönmeden önce şekerleme yapmak için evlerine gidiyordu. Büyükelçiliğin Doğu ateşesiyle yaptığı uzun bir görüşmenin ardından Sir Charles Hammerley de diğerleri gibi yapmaya hazırlanırken 1.85 boyunda ve özenle taranmış beyaz saçları olan 61 yaşındaki Austin McGorman çimenlere açılan Fransız pencerelerinin önündeki bir masada oturduğunu fark etti. Doğu'da birçok diplomatik görevde bulunan ve İngiltere'nin Bağdat Büyükelçiliği Müsteşarlığından emekli olan McGorman, birkaç yıldan beri Kahire'deydi. Emekli maaşı ve şahsi gelirleriyle yaşıyordu. Albay Lawrence'ı, Faysal'ı, Gluck Paşa'yı, kısaca 20'li ve 40'lı yıllar arasında Doğu siyaseti sahnesinde rol alan önemli kişileri tanıyan bu adam, Sir Charles'ın her zaman ilgisini çekmişti. McGorman duldu. Ne metresi ne de gizli ilişkileri biliniyordu. Akşamları çok az çıkardı. Ona evinde tek başına ne yaptığı sorulduğunda hep okuduğunu söylerdi. Araplaşmış olan McGorman, İngilizcesi kadar Arapçası da akıcıydı. İngiltere'ye çok yabancı olan bu garip dünyanın önemli gözlemcilerinden biriydi. Ama alışagelmiş gözlemcilerinden değil. McCormack, muhteşem bir aksanla Kur'an'daki sureleri ezbere söylerdi. Bu, İslami El-Ezer Üniversitesi'nin şeyhlerinin hayranlığını çekmişti. Austin McCormack çok sayıda Mısırlı tarafından casus olarak tanınırdı. Hayatının 30 seneden fazlasını titiz araştırma gerektiren görevlerde ve en karmaşık konuları çözerek geçirmişti. Oysa oğulları çağdaş doğu siyasetiyle ilgileniyorlardı. Zaten Büyükelçinin de söylediğine göre Ürdün Kralı Abdullah'ın, Irak'ın en güçlü adamı Nuri Said'in ve Kral Suud'un bir adamı zaman zaman onunla fikir alışverişinde bulunmaya gelirdi. Zira McGorman'ın fikirleri çok kıymetliydi. Sonuçta Whitehall'un görüşlerine karşı çıkarak onlardan kopmuş bir siyaset uygulardı. Zaten onun İngilizlerden hoşlanmadığı herkes tarafından bilinirdi. Ve Mısırlı siyasetçiler McGorman'ın Albay Lawrence'ın meşalesini taşıdığını ve Arapları İngilizlerden daha çok sevdiğini biliyordu. Bu tavrı İskoçyalı kanından kaynaklanıyordu. Aslında onun Araplara olan sevgisi İngiliz sömürgeciliği altında ezilmelerinden kaynaklanan dayanışma duygusundan ibaretti. İşte bu sebepten dolayıdır ki elçilik nezdinde pek saygınlığı yoktu. Kendisine verilen bağımsız ateşelik görevini de kabul etmemişti. Kendine gönüllü bir parya görüntüsü vererek elçiliğin birçok özel davetine çağrıldığı halde katılmamış ve orayı şereflendirmemekte inat etmişti. Yabancılar ofisinden bir görevli Kahire'ye kadar özellikle onun için gelerek uzmanlık konularını Araplardan çok İngiltere'nin hizmetinde kullanması konusunda ricada bulunmuştu. Ama McCormack, parıltıları uzaklara yayılan Büyük Britanya İmparatorluğu'nun siyaseti üzerine bir hiciv yaparak onu sert bir şekilde geri çevirmişti. Büyükelçilik personeli için McCormack artık kükürt kokuyordu. Büyükelçi Lord Killern onun hakkında Londra'daki MI5 gizli servisinden bilgi istemişti. Ama McCormack'ın dosyası onun yabancılar yararına casusluk yapmadığını ve bu konuda tertemiz olduğunu gösteriyordu. Bu dosyada komünistleri olduğu kadar Amerikalıları da lanetlediği ve İngilizlerden de rahatsız olduğu yazıyordu. Bu laik keşiş aynı zamanda çok deneyimli bir polocuydu. "Merhaba Austin," dedi Sir Charles. Bu eski meslektaşı ve aynı zamanda vatandaşıyla ölçülü bir nezaketle konuşuyordu. "Sizi birkaç günden beri göremedim. Yarınki polo maçında sizi hayranlıkla izleyeceğimizi sanıyorum." McCormack, Sir Charles'ı masasına davet etti. "Hayır, kayıt yaptırmadım. Atınızdan mı memnun değilsiniz?" diye endişeyle sordu Sir Charles. "Atlar çok iyi ama binici yok." McCormack bilmece gibi konuşuyordu. "Hasta değilsiniz değil mi?" diye soran Sir Charles, McCormack'ın yüzüne dikkatle baktı. "Bomba gibiyim. Öyleyse sorun ne?" "Artık buralardan gidiyorum." Sir Charles bir açıklama bekledi ama bu açıklama gelmedi. "Nereye gideceksiniz?" "İskoçya'ya dönüyorum. Glasgow yakınlarında güzel bir evim var." Gri bakışlarını Sir Charles'ın yüzünde dolaştırırken hınzırca eğleniyordu. "Bilmece oyunu mu oynuyorsunuz?" "Hayır, asla. Saltanat bitti." "Hangi saltanat?" "Doğudaki İngiliz saltanatı." McCormack çayını fincanına boşalttı ve sabırla karıştırdı. "Ne demek istiyorsunuz?" "Artık imparatorluk üzerinde güneş batacak." McCormack'ın sözlerinin asla göz ardı edilemeyeceğini bilen Sir Charles kaşlarını kaldırdı. Ama İskoçların para konusundaki cimrilikleri gibi McCormack da konuşma konusunda cimriydi. "Bir bunalım mı geçiriyorsunuz?" "Hayır. Ama Dışişleri Bakanlığı çok kısa bir süre sonra geçirecek, birkaç ay içinde." Sir Charles, aktif bir diplomat olarak hiçbir şeyden hoşnut olmayan bu emekli meslektaşının söylediklerini her zaman dikkate alırdı. "Geçen yıl," diye sürdürdü konuşmasını McCormack, "Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, tüm bu Arap ülkeleri savaşı kaybettiler. Savaşı kaybetmelerine sebep olan bu zayıflıkları, imparatorluğun güçlü ama ikiyüzlü koruma politikası altında olan Yahudilerin bir İsrail devleti ilan etmelerine sebep oldu. Bunu resmi olmayan bir şekilde ilan ettiler Zaten artık söyleyecek bir şey yok. Umarım oraya yerleşirler. Siz öyle düşünmüyor musunuz? Sir Charles'ın kendinden emin ifadesi endişeye dönüştü. Besbelli Araplar teslimiyetçi davranarak bir kere daha Yahudiler tarafından ezilmeyi göze alacaklar diye devam etti McCormack. İngilizler ise Yahudilerin suç ortağı olacaklar. İş içinden çıkılmaz bir hal alacak ve Süveyş kanalı bölgesindeki gruplar da kalkıp gitmek zorunda kalacaklar. Peki biz niye gitmek zorundayız? Çünkü artık İngilizlerin bir sömürge gücü kalmayacak. İngilizler Hindistan'a da bağımsızlıklarını verdiler. Oysa ki Hindistan dünyanın geri kalan kısmına bağımsızlığını kabul ettirmek şöyle dursun, aldığı çikolatanın parasını bile ödemekten aciz. Bunlar McCormack'ın her zamanki acı alaylı ifadeleriydi. Peki size göre bu kargaşa ne zaman meydana gelecek diye sordu Sir Charles. Size bunun çok uzun bir zaman olmadığını söyleyebilirim. Ruslar bizden daha aptal değiller. Bu işin içine burunlarını soktular ve Mısır'daki bazı devrimci partilere maddi kaynak sağlamaya başladılar bile. Ama Amerikalılar da aynı cüretle burunlarını soktuklarında İngilizlerin Amerikalılara kafa tutacak halleri yok. McCormack, İngilizler derken sanki karşısındakinin beynine vuruyor ve neredeyse veraset kanunları üzerine çok ateşli nutuklar atacağı hissini uyandırıyordu. Peki sonra diye sordu Sir Charles. Şimdilik Özgürlüğün Kardeşleri ismine bürünmüş Müslüman Kardeşler Örgütü büyük bir katliamı ateşleyecekler. Mısır'da krallık yıkılacak. Kılıçtan geçirmeler, yağmalar, talanlar birbiri ardına gelecek. Müslüman mahallelerindeki fakir halk kendileriyle aynı inancı paylaşmayan sömürgecilerin istila ettiği topraklardaki barları, sinemaları ve lüks mağazaları yerle bir etme hayaliyle yanıp tutuşuyorlar. Nefretlerinin üç sebebi var. Bu, inançsızların abartılı zenginliği, yabancı boyunduruğu altında olmanın verdiği aşağılanmışlık duygusu ve de bu zavallıların dinsel fanatizmi. Herkes bu dünyanın iyice bittiğini göstermek için elinden geleni esirgemeyecek. Böylece Gilbert ve Sullivan'ın şanına layık bu Levanten operasının sonu gelecek. Mısır bir çeşit Amerikan ya da Rus koruması altına girmiş olacak. Bu da İngiliz koruması altında olmaktan daha kötü değildir. Dinleyin Austin, eğer bir şeyler biliyorsanız bunları mutlaka büyükelçiye söylemelisiniz. McCormack homurdandı. Şu budala Miles Lamson'dan mı söz ediyorsunuz? Çok iyi biliyorsunuz ki onunla anlaşamadığımı elçiliğe bildirmeye çalışmıştım. Lord Killern bizim büyükelçimizdir dedi sert bir tonla Sir Charles. Sizin büyükelçiniz Sir Charles benimki değil. McCormack diplomata soğuk ve küstah bir bakış attı. Benim gibi göbek dansı yapan bir diplomat olan Lamson, benim gözümde hükümetin paralı askerinden başka bir şey değil. Ve sizin gizli servislerinizin Müslüman Kardeşler Örgütü'nün içine sızacak kapasitede olmadığını çok iyi biliyorum. McCormack, hakaretleriniz değil ama endişelerinizi içeren bu konuşmayı rapor edeceğim dedi Sir Charles. Bu söylediklerim zaten gizli servisiniz tarafından biliniyordur. Tabii bir gizli servisiniz varsa. Ruslar bunun farkında ama sizler hayır. Bu ülke bir devrime gebe. Bir devrim mi diye haykırdı Sir Charles. Demek bunun için buradan gideceksiniz. Bir devrim. Mısır'da bir halk var. Şimdiye kadar göz ardı ettiğiniz bu durumu size hatırlatmama izin verin. McCormack dedi Sir Charles sakin olmaya çalışarak. Oraya gitmeniz büyükelçinin kişiliği ya da sizin şahsi öfkenizden daha önemli. Gerçekten büyükelçiyle görüşmek istemiyor musunuz? Ölmeyi tercih ederim. Niçin Lord Killern'dan böylesine nefret ediyorsunuz? Çünkü o, budala İngilizlere has olan şahsi kibri yüzünden yabancılara karşı kurduğumuz surları yıkarak affedilemez bir hata işledi. 1942 yılında Abdin Sarayı'nı tanklarımızla ablukaya aldığında Kral Faruk'un itibarını zedeleyip onu hor görmüştü. Onu küçük düşürmüş ve onun halkı nezdindeki bütün itibarını yerle bir etmişti. Bu sadece İngiliz kibrinin yapılabileceği bir eşeklikti. Whitehall'dan hiç kimse bunu anlayamadı. Çünkü Dışişleri Bakanlığı ahmaklar ve fosillerden oluşmuştu. Şimdi de Lamson bundan pişmanlık duyacak. Peki ne yapılabilir diye sordu Sir Charles. Kan beynine hücum etmişti. Bildiğiniz gibi hiçbir şey. Bu İngiliz aptallığı sadece gelecek seferki Amerikan aptallığına bir ders olacak. Sir Charles Hammerley, bir İskoçyalının hislerini yansıtan McGorman'ın söylediklerini analiz edip çözmek için güç toplamaya çalışarak bir süre öylece kala kalmıştı. Ardından saatine baktı ve ayağa kalktı. "Görüşmek üzere," dedi. "Bir gün Glasgow'a yolunuz düştüğünde bana haber verin," dedi McCormack son derece rahat bir tavırla. Sir Charles rahatsız bir şekilde hızlı adımlarla kapıya doğru ilerledi. 7. ayrımın sonu, sayfa 69.